Ayrım 7.
Sayfa 68. Bu Mansure hazinesinin en sonunda maliye nezaretine dönüşmüş olması, reformların ardındaki askeri etkinin açık bir göstergesidir. Osmanlı yönetimi, 2. Mahmut'un yaşamı süresince vergilendirme sisteminin işlerliğini çok etkili şekilde artırmayı başaramamıştı. Devlet gelirlerini de devlet tekerlerinin etkin kullanımı yoluyla ya da Mehmet Ali'nin Mısır'da uyguladığı türden merkantilist politikalar yoluyla yükseltememişti. Aksine var olan tekerler 2. Mahmut'un saltanatının sonlarına doğru kaldırılmıştı. Bu yüzden hükümet açığı kapamak için eski tahşiş paradaki gümüş miktarını azaltma uygulamasına başvurmuştu. Tabii sonuç 4 nala giden enflasyon olmuştu. 2. Mahmud'un saltanatı sırasında Osmanlı kuruşunun zamanın en önemli uluslararası parası olan pound sterling karşısındaki değeri hemen hemen %500 civarında düşmüştü. Bunun maaşlı memurları ciddi şekilde etkilemiş olduğunu söylemeye gerek yok. O devirdeki kişilerin şikayet ettiği yaygın rüşvetin ana nedenlerinden biri kuşkusuz buydu. Reform girişimleri ya da taşra yönetimindeki suistimallerin hiç olmazsa en kötü olanlarıyla mücadele edilmesine ilişkin girişimler, daha fazla vergi geliri ihtiyacına sıkı sıkıya bağlantılıydı. Padişah doğrudan İstanbul'dan denetlenen memurların, bilhassa vergi tahsildarları ve komutanların atanması yoluyla ayağının askeri ve mali gücünü zapt etmeye çalıştı. Bu tedbirler önce iki pilot bölgede, Bursa vilayeti ve Gelibolu sancağında uygulamaya kondu. Diğer vilayetler ise 2. Mahmut zamanında ağır biçimde sarsıntıya uğramışlardı. Padişah, taşradaki nüfuzunu güçlendirmek için posta örgütünü ve yol yapımını başlatarak haberleşmenin düzelmesine de girişti. Ancak bu girişimler de başkente en yakın bölgelerle sınırlı kalmıştı. Aynı maksatla 1831'de ilk Osmanlı gazetesi, daha doğrusu resmi gazetesi olan Monitör Otoman, Osmanlıca karşılığı Takvim-i Vakayi ile birlikte çıkartılmıştı. Devlet gelirlerinin daha etkin bir vergilendirme yoluyla toplanması arzusuyla ve daha fazla asker toplayabilme amacıyla 1831-1838 yıllarında imparatorluğun Mısır ve Arap Yarımadası hariç her tarafında bir nüfus sayımı yapıldı. Osmanlı usulüne uygun olarak sadece hane halkının erkek nüfusunun sayımı yapılmıştı. O nedenle bu nüfus sayımının sonuçlarına ilişkin modern yorumlar, hane halklarının ortalama sayılarına ilişkin tahminlere dayanmaktadır. Eğitim. Mahmut'un reformlarının başarısı için fonların temininden sonraki ikinci en önemli koşul, reformları yürütebilecek bir kadronun oluşturulmasıydı. Avrupa'yı, Avrupa'nın bilim ve teknolojisini ve bir Avrupa dili bilen Osmanlılara aşırı ihtiyaç vardı. Modern anlamdaki bir resmi eğitim söz konusu olduğunda ordu diğer Osmanlı kurumlarının çok ilerisindeydi. Modern tıbbın öğretildiği askeri bir tıp okulu 1827'de kuruldu. Tıp biliminin esasen hala eski Yunanlılarınkinin üzerine temellenmiş olduğu bir toplumda bu okul, devrimci potansiyeli olan bir yenilikti. Modern tıp, biyoloji ve fizik çalışmak, öğrencilere adeta kaçınılmaz olarak akılcı ve pozitivist bir zihniyet aşılamıştı. Bu askeri tıp okulu bu yüzyılda sonradan olağanüstü sayıda reformcu düşünür, yazar ve eylemci üretecekti. 1831'de bir askeri müzik okulu ve 1834'te İstanbul'un Maçka semtinde bir harp okulu kuruldu. Harp okulu da Osmanlı İmparatorluğu'nun ilerideki kadrolarının ve imparatorluğun yerini alacak olan çeşitli ulus devletlerin kadrolarının oluşmasında çok önemli bir rol oynayacaktı. Bu yeni okulların hepsinde yabancı eğiticilerin rolü çok önemliydi. ve bir Batı dilini, genellikle Fransızca bilmek bir ön koşuldu. Siviller cephesinde de Avrupa'yı ve bir Avrupa dilini bilen kadrolara olan ihtiyaç yeni eğitim türlerine yol açmıştı. Mehmet Ali'nin başlattığı örneği izleyen padişah 1827'de küçük bir öğrenci topluluğunu ilk kez olarak Avrupa'ya eğitime gönderdi. Yeni kadronun oluşturulmasında sürükleyici rolün Reisül Küddab'ın eski makamını, yani yeni hariciye nezaretine ayrılması oldukça doğaldı. Burada en azından Sultan Selim'in elçilerinin zamanından beri Avrupa'ya ilişkin birikmiş bilgi bulunuyordu. Burada 19. yüzyılın birçok önde gelen Osmanlı devlet adamının meslek yaşamına ilk adımı attıkları tercüme odası kuruldu. Daha önce de belirtilmiş olduğu gibi İstanbul'da diplomatik işler geleneksel olarak Babali ile yabancı elçilikler arasındaki temaslar vasıtasıyla yönetile gelmişti. Dil sorunu yüzünden bütün görüşmeler divan tercümanı ile çeşitli elçiliklerin tercümanları arasında yürütülüyordu. 18. yüzyıldan beri divan tercümanlığını İstanbul'daki Fenerli Rum ailelerinin fertleri işgal ediyordu. Yunan başkaldırısıyla bunlar Babali tarafından artık sadık ve güvenilir bulunmaz olmuş ve son Rum tercümanı 1821'de azledilmişti. Bu durum, diplomatik temasların imparatorluğun hayatta kalması için gitgide önem kazandığı bir zamanda Osmanlı yönetimini ciddi bir iletişim sorunuyla baş başa bırakmıştı. 1821-1833 yılları arasında tercüme işleri geçici düzenlemelerle yürütülmüş ama 1833'te yeni tercüme odası resmen kurulmuştu. Burası sadece bir daire değil, aynı zamanda genç memurlara zamanın diplomatik dili olan Fransızca okuma, yazma ve konuşmanın öğretildiği önemli bir eğitim kurumuydu. Sultan 1834'te Avrupa'nın büyük başkentlerinde Osmanlı büyükelçiliklerini yeniden kurdu. Yeni büyükelçiler mahiyetlerinde genç Osmanlı katiplerini götürdüler ve böylece modern görünümlü bir kadronun meydana gelmesine vasıta da oldular. 19. yüzyılın reformcu Osmanlı bürokratlarının özgeçmişlerini iyice incelediğimizde, tercüme odasında ve büyükelçiliklerden birinde görülen hizmet tekrar tekrar karşılaştığımız iki unsurdur. Reformcuların engelleri. Sultan II. Mahmut'un saltanat dönemi, imparatorluğu başka biçime dönüştürecek olan reform sürecinin sadece başlangıç dönemi olmuştu. Reformların yalnızca göstermelik oldukları, ölü doğmuş oldukları ya da Babali'nin eşiğinde kaldıkları kesinlikle doğru değildir. En sonunda modern eğitim olanaklarıyla desteklenmiş Avrupa tarzındaki bir ordunun ve bir bürokratik örgütün meydana getirilmesiyle imparatorluk üzerinde büyük ölçüde etkin merkezi hakimiyet sağlanacaktı. Ancak bunu gerçekleştirmek daha bir 50 yıl alacaktı. Gerek Mahmut'un saltanatı sırasında olsun, gerek kendisinden sonra gelen oğulları Abdülmecid 1839-1861 ve Abdülaziz'in 1861-1876 saltanatları sırasında olsun, reform çabalarını engelleyen sorunları incelediğimizde, bu çabaların beş etken tarafından baltalandığını görürüz. Birincisi, gerektiği gibi eğitilmiş ve güvenilir eleman eksikliği vardı. 1850 kadar geç bir tarihte bile askeri ve bürokratik yeni usulleri yeterince bilen insan sayısı yüzlü rakamlarda kalıyordu. Yeni eğitim kuruluşları devlete uygun mezunları 1840'lardan başlayarak ancak yavaş yavaş sağlayabilecekti. Bu arada iltizam sisteminin 1840'da kaldırılması ya da yeni taşra yönetim sistemi gibi en köklü yenilikler bile taşra ayağını gibi tam da reformların suistimallerine son vermeyi amaçladığı kişiler vasıtasıyla uygulanmak zorunda kalmıştı. İkincisi, reformlar tepedeki bilinçli bir siyasal tercihin sonucuydu. Reformlar, padişahın ve hizmetindeki birkaç önde gelen kişinin, devletin ancak Avrupa usullerinin kabulüyle kurtarılabileceği yolundaki tahminlerine dayanıyordu. Reform politikaları asla halkın baskısının sonucu değildi ve bu nedenle bunlar Osmanlı toplumunda sağlam bir tabandan yoksundu. Bu durum önde gelen toplumsal tabakalar içinde batılılaşmaya yönelik reformları kabul etmeyen hiziplerin, geçici olarak olsa bile reformları durdurmalarının ya da baltalamalarının her zaman mümkün olması demekti. İngiltere ve Fransa ile yakın bağları olan ıslahatçı bürokratlar 1878'e kadarki dönemin büyük kısmında ağır bastılarsa da bunlar hiç de bir iktidar tekeline sahip değillerdi. İkinci Mahmut duruma hakim olmak için farklı hizipler arasındaki rekabetten yararlanmış ve sonraki yıllarda daha muhafazakar ya da batı karşıtı olan siyasetçiler kimi zaman reformları Rus Büyükelçiliği ya da sarayın yardımıyla görevlerinden uzaklaştırabilmişlerdi. Üçüncüsü, bürokraside hukukiliğe verilen önem yavaş yavaş gelenekçiliğin yerini almakla beraber, klasik Osmanlı sisteminin belirgin niteliği olan babadan kalma sistem hala yerinde duruyordu. Bu sistemde yüksek devlet memurları aynı zamanda çok sayıda kişinin hamisiydiler ve bu kişiler kendi geçimlerini sağlayan hamilerine saraydaki sürekli siyasal iç çekişmede destek oluyorlardı. Bu durum yeni kurumların normal işleyişini bilhassa işe alma ve çıkarma dairesini zayıflatıyordu. Dördüncüsü, 19. yüzyıl ıslahatları 1826'daki hamle hariç eski kurumların kaldırılmasından çok yeni yasaların, yeni düzenlemelerin ve yeni kurumların ortaya konmasından oluşuyordu. Bu durum zamanla bir ikiliğe yol açmıştı. Örneğin, ulemanın esas itibariyle orta çağdan kalma eğitim sistemi, yeni yüksek eğitim okullarında Fransızca verilen modern eğitimle yan yana yaşıyor ve Osmanlı kanuni hukukunun yerini yavaş yavaş almakta olan 19. yüzyıl Avrupa'sının hukukuna dayalı yasalar, şeriatla yan yana varlıklarını sürdürüyorlardı. Yeni ve eski kurumların yetki alanı her zaman çok açık şekilde belirlenmemişti. Son olarak, reformların ekonomik ve mali temelden yoksun olmalarının onların en zayıf noktası olduğu hiç tereddütsüz öne sürülebilir. Reformlar pahalıydı çünkü bunlar nedeniyle imparatorlukta ilk kez modern ölçütlerde olmasa da dev bir yönetim kadrosu kullanılmaya başlanmıştı. Devletin mali kaynakları tamamen yetersizdi ve bu kaynakları artırma girişimleri çok kötü yürütülüyordu. Islahat dönemi boyunca para sorununun üstesinden gelinememişti. Sultan Mahmut'un son yıllarındaki ekonomik eğilimler. II. Mahmut ve haleflerinin dönemindeki ekonomik gelişmelerin dünya çapındaki ekonomik eğilimler bağlamında yorumlanması gerekmektedir. İngiltere, devrim ve Napolyon savaşlarından dünya çapında tüccar bir ulus ve bir sanayi gücü olarak rakipsiz çıkmıştı. 19. yüzyıl başlarında İngiltere'nin bu ekonomik hegemonyası ile karşı karşıya kalan kıta Avrupası ve Amerika'daki geleneksel ticaret ortakları kendilerini korumacı politikalar başlatarak korudular. Bu politikalar İngiltere'yi Güney Amerika ve Asya'da yeni pazarlar açma çabalarını yoğunlaştırmaya zorladı. Bu amaçla İngiltere bazı ülkelerle bir dizi serbest ticaret antlaşması yaptı. Bu antlaşmalar bu ülkelerin pazarlarını İngiliz ürünlerine açıyor ve ham maddelerinin İngiliz sanayi tarafından serbestçe kullanılmasına hak tanıyordu. Eski Levant Company 1825'te dağılmıştı. Bu şirketin Osmanlı İmparatorluğundaki ticaret tekelinin sona ermiş olması, İngiliz tüccarlarını şimdi istedikleri gibi şanslarını denemek için serbest bırakmıştı. İngiliz tüccarları Osmanlı topraklarında kapitülasyonların himayesinden yararlanıyorlardı. Kapitülasyonlar, ithalatta da ihracatta da gümrük vergilerini %3 ile sınırlıyordu. Ayrıca 1829'daki Edirne Antlaşması'nda Ruslar Osmanlılardan bazı ticari ayrıcalıklar koparmışlardı. Şimdi öteki güçler de bunlardan talep ediyordu. Bununla beraber ticarete ilişkin önemli bazı tahditler halen yürürlükteydi. Bu tahditler Osmanlı Devleti'nin bazı mallar üzerindeki tek elini, imparatorluk dahilindeki ticaret için ödenen iç gümrük vergilerini ve merkezi hükümetin, örneğin savaş zamanında, olağanüstü gümrük vergileri koyma yetkisini içermekteydi. 1838'de Mehmet Ali'nin tehdidi karşısında Osmanlı hükümeti İngiltere'nin desteğini elde etmeye çalıştığında, İngiltere İttifakı'nın mimarı olan Mustafa Reşit Paşa, İngiliz hükümetine kapitülasyonları muhafaza eden ama İngiliz tüccarları için mevcut bütün gümrük vergilerinin dahili olanların da yerine ihracatta %12 ve ithalatta %5'lik yeni gümrük tarifesini koyan bir serbest ticaret antlaşması teklif etti. Bu arada Osmanlı tüccarları ise %8'lik ilave iç gümrük vergilerini ödemeye devam ediyorlardı. Bundan başka bütün devlet tekelleri ve olağanüstü vergiler koyma hakkı kaldırıldı. Balta Limanı Antlaşması diye bilinen bu antlaşma, Osmanlı pazarını İngiliz ticaretine tamamen açmıştı. Her zaman olduğu gibi diğer bütün Avrupa devletleri de aynı hakları talep ettiler. Ve 1838 ile 1841 yılları arasında benzer serbest ticaret antlaşmaları diğer bazı ülkelerle de imzalandı. Ticaret, bilhassa da tarım ürünlerinin ihracatı 1820'lerin başlarından beri daha hızlı artmaktaydı. Bunun bir nedeni İngiltere'deki sanayi devriminin sanayi ürünlerinin fiyatlarında bir düşüşe ve böylece sanayileşmiş ülkelere tarım ürünleri ihraç edenler için daha uygun ticari koşullara yol açmış olmasıydı. Oysa ithal edilen İngiliz sanayi ürünlerinin düşük fiyatları ise yerel zanaatların yaşamını çok güçleştirmişti. Yüzyıl ortası büyük canlanma diye bilinen Avrupa'daki hızlı ekonomik genişleme döneminin başlangıcıyla aynı zamana denk gelen 1831-1841 yıllarındaki serbest ticaret antlaşmalarının bir sonucu, imparatorluğun zaten 1780-1830 yıllarında aşağı yukarı %80 kadar artmış olan dış ticaretinin 1830-1870 yıllarında yaklaşık 5 misli artması olmuştu. Antlaşmanın bir diğer sonucu da Osmanlı Devleti'nin Mehmet Ali'ye reformlarında mali dayanak oluşturmuş olan merkantilist araçlardan, tekeller ve ayırıcı vergilerden tamamen mahrum kalmasıydı. İmparatorlukta 19. yüzyıl boyunca klasik liberal ekonomi siyaseti sürdürülmüş, hiç korumacılık girişiminde bulunulmamıştı. Korumacı bir siyasete Avrupalı güçlerin anlayış göstereceği şüphelidir. Elbette imparatorluğun ekonomik durumundaki değişimin kazananları ve kaybedenleri vardı. Kazananlar genişleyen uluslararası ticarete doğrudan katılmış olan topluluklardı. Genel olarak bunlar ihraç ürünlerinin üreticileri değillerdi. Küçük üreticilerin yaygın olduğu ve küçük çiftçilerin kendi başlarına ihracat yapacak durumda olmadığı Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük çaplı ihracata yönelik tarım üreticisi oldukça nadirdi. Öte yandan birçok küçük çiftliğin var olması ekonomi ağına yabancıların nüfuz etmesini zorlaştırıyordu. Bu durumdan kazançlı çıkanlar küçük çiftçiler ile Avrupa sanayii arasında aracılık yapan kişiler oluyordu. Osmanlı bağlamında bu aracılar deniz aşırı ilişkileri olan çoğunlukla Rum ve daha az miktarda Ermeni tüccarlarıydı. Bunların genişleyen işlerine gereken para çoğunlukla Ermeni bankacılar ağından karşılanıyordu. Rum tüccarların ve Ermeni bankacıların birçoğu Berat sistemi altında fahri yabancı statüsüne sahipti ve bu yüzden Osmanlı hükümeti bunlara dokunamıyordu. Bunların konumu 19. yüzyılda sadece padişahın Müslüman tebaasına kıyasla değil, yabancı şirketlere kıyasla da güçlenmişti. Yakın Doğu pazarlarına tek başına girmeye çalışan yabancı şirketlerin girişimleri çoğu zaman yerli Hristiyanlarca başarılı şekilde boşa çıkarılıyordu. Zarara uğramış kişiler de vardı. Bunlar loncalar halinde örgütlenmiş geleneksel zanaat kollarındaki kişilerdi. Bilhassa da dış dünyayla doğrudan bağlantısı olan büyük liman kasaba ve kentlerindekiler. Bu zanaatlardan hiç olmazsa bazısının, örneğin büyük önemi olan pamuklu üretiminin, Avrupa'nın sanayi mallarıyla olan rekabetten çok kötü şekilde etkilenmiş olduğunu kanıtlar göstermektedir. Sonuç, gelirlerin düşüşü ve işsizlik olmuştu. Yine de Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa ekonomi sistemine katılmasının sonuçları abartılmamalıdır. Tahmini hesaplar, dış ticaretin 1870'te bile toplam üretimin ancak %7 ya da 8'i kadarı ve tarım üretiminin %12 ile 16'sı arasında olduğunu öne sürmektedir. İhracatın imparatorluğun gayri safi milli hasılasındaki payı 1840 yılı için yaklaşık 3 ila 4 olarak hesaplanmıştı. Üstelik Avrupa ekonomi sistemine katılmanın sonuçları her yerde aynı olmamıştı. Ulaşılması güç olan iç kısımlar çok az etkilenmişken sahil bölgeleri ve büyük kentler ise en çok etkilenen yerler olmuştu. Daha uzak olan bölgelerde ise bu katılmanın dolaylı etkileri olmuştu. Örneğin iç piyasada buğdayın fiyatı dünya piyasasındaki fiyatlara göre inip çıkmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nda 1830'larda borç olarak olsun, altyapı tesislerine ya da sanayiye olsun yabancı yatırımların henüz bir rolü yoktu. Yerli sanayi üretiminde yeni orduya giysi, teçhizat ve silah üreten imalathaneler şeklinde bazı ilk atılımlar vardı.